Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün yine kitap ve hikmet konusu üzerinde. Namazların kazası var mıdır, yok mudur? Örneğiyle devam edeceğiz. Her zamanki gibi ayetleri tekrar hatırlatalım, çünkü bunlar maalesef unutulmuş olan ayetlerdir. Hud suresinin ilk ayetinde ve ikinci ayetinde Allahü Teala şöyle diyor: Elf la amra kitabun uhkimet ayatu thumme fussilet milledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, yani kısa anlaşılır anlamlarla indirilmiş. Sonra da ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Açıklayan da hakim ve habir olan Allahü Teala'dır. Açıklamayı neden Allah yapmış? Ella ta'budu illallah, Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Çünkü din konusunda itaat edilecek olan tek varlık Allah'tır. Onun için her gün kıldığımız namazda İyyâke na'bud ve İyyâke nesta'in deriz. Ya Rabbi, kulluğu yalnız sana yapar, yardımı yalnız senden isteriz deriz. Onun kitabını bize tebliğ eden Muhammed Aleyhisselam da elbette ki kendisini kulluk yapılacak makama asla koyamaz. O da bizim gibi Allah'ın kuludur. Peki onun görevine inneni lekum minhu nezirun ve beşir. Ben de sizin için o kitapta olandan uyarıcı ve müjdeciyim. Yani benim anlattığım işte ayetleri okurum. Uyarsanız şu şu nimetlerle karşılaşırsınız. Uymazsanız şu şu sıkıntılarla yüz yüze gelirsiniz derim. Benim yaptığım onu tebliğden ibarettir demiş oluyor. Peki Allahü Teala bu açıklamayı kime yapmış? O da Fussilet suresinde 3. ayette diyor ki Allah, kitabun fussilet ayatuhu. Bu bir kitaptır ki ayetleri ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Nasıl açıklanmış? Kur'anen Arabiyyen. Arapça Kur'anlar halinde, yani ayet kümeleri halinde açıklanmıştır. Kimin için? Likavmin ya'lemun. Bilenler topluluğu için. Bilen tek bir kişi için değil. Topluluk Arap dilinde en az üçtür. Yani kavim en az üç kişiden oluşur. Bilenlerden oluşan bir topluluk. Tabii ki bunların içerisinde Arap dilini çok iyi bilen kişinin de olması, ayetleri bilmesi, ayetler arası ilişkiyi bunların her birisinin bilmesi, ayetler arasındaki sıralamanın nasıl yapılacağını da bilmeleri gerekir. Bunlar uzun asırlardır İslam aleminde unutulmuş ayetlerdir. Kur'an-ı Kerim ayrıntılı bir şekilde açıklanmış bir kitap olmasına rağmen Kur'an'dan tamamen uzaklaşılmış, ibadet konularında da, hukuki konularda da, ekonomiyle ilgili, uluslararası ilişkilerle ilgili, yani hemen her sahada, inançla ilgili konularda da Kur'an'ın tamamen dışına çıkılmış, yepyeni bir din oluşturulmuştur. Şimdi bugünkü örneğimiz namazların kaza edilip edilemeyeceği ile ilgili olacak. Bugün işte Fatih Hoca'yı dinleyelim. Öncelikle şu soruyu sorayım. Namazların kaza edilmeyeceğini söyleyen bir tek mezhep var değil mi? Hangisi kaza yok diye?
İbni Hazm bunu söylüyor.
Yani söyleyenler var. Hanbelilerde de namazların kazası yok.
İbni Rüşd'ün de bu görüşte olduğu söyleniyor.
O zaman sen bu konuda kısa bir bilgi ver.
Evet, şimdi bu namazların kazasıyla alakalı işte sürekli insanların zihnindeki soru, hakikaten biz kılamadığımız namazları daha sonra kılabilir miyiz? Bu hatta işte günümüzde kişiler işte çalışıyor, yolculuk yapıyor, şu oluyor, bu oluyor. Akşam ben bunları toplu olarak kılabilir miyim? Ve zaten hani fetva sitelerine de bakıldığında bu gibi soruların çok sorulduğunu görürsünüz internette. Ve verilen cevaplar aşağı yukarı neredeyse ittifak halinde, evet, namazları kaza edebilirsiniz. Cevap bu. İyi ama Kur'an-ı Kerim'de buna dair herhangi bir ayet var mı, değil mi? Biz önce bunu sorgulamalıyız Müslüman olarak. Yani fetva veren kişinin kimliğinden, kurumundan ziyade biz bunu yapabiliyor muyuz? Yapabiliyorsak Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı ayet var mı? Bunu söyleyenler, namazları kaza edebilirsiniz şeklinde fetva verenler Kur'an-ı Kerim'den bununla alakalı herhangi bir ayetin olmadığını söylüyorlar. O halde peki nasıl fetva veriyorlar? Diyorlar ki bir takım rivayetler var. Bir takım rivayetler var. Şimdi hemen şöyle anlayacaksınız. Demek ki Muhammed Aleyhisselam'a sordu birisi. Ben namazı kılmadığım zaman daha sonra kılsam kaza olur mu? O da olur dedi. Hayır, böyle rivayetler yok. Yani Muhammed Aleyhisselam asla hayatı boyunca böyle bir şey söylemedi. Veyahut şöyle düşünebilirsiniz. Yani Muhammed Aleyhisselam bazen namazları kılmıyordu. Daha sonra da gidip vakti geçtikten sonra kılıyordu. Ve insanlar da bunu gördü. O yapıyorsa biz de yaparız dedi. Böyle bir şey var mı? Hayır, asla böyle bir şey de yok. O halde bunu söyleyenler rivayetlerden, hadislerden bunu nasıl çıkartmışlar? İşte asıl önemli olan bu. Yani bir usulsüzlük örneğini göreceğiz bugün. Diyorlar ki Muhammed Aleyhisselam'ın hayatında namazı vakti dışında kıldığı uygulamalar var. Var mı? Evet var. İki tane. İki tane uygulama var. Şimdi ben önce o uygulamaları size kısaca söyleyeceğim. Muhammed Aleyhisselam namazı vakti dışında nasıl kılmış onu anlatacağım. Ondan sonra da bu rivayetlerden namazın daha sonra kaza edilebilirliğine dair bir fetva nasıl çıkartılmış onu göreceğiz. Ve dolayısıyla burada Kur'an'dan ve Muhammed Aleyhisselam'ın uygulamalarından nasıl sapılarak hükümler verdiğini görmüş olacağız. Rivayetin bir tanesi şu. Bir sefer dönüşü ki rivayetlerde, hadis eserlerinde bu seferin Hayber Savaşı olduğuna dair rivayet var. Hudeybiye'den dönüşle alakalı bir rivayet var. Ya da işte Ceyşül Umara denilen bir gazveden dönüşte sorun değil. Sonuç itibariyle bir yolculuk. Ordu var. Bu ordunun başında Muhammed Aleyhisselam var. Gece yolculuk yapıyorlar, hatta taris deniliyor bu rivayeti de, yani taris hadisi, yani gece yapılan yolculukla ilişkili olduğu için. Gece boyu yürüyorlar, Medine'ye dönecekler bir savaş sonrası muhtemelen. Ve henüz sabah namazının vakti de girmemiş. Muhammed Aleyhisselam'a bir takım taleplerini iletiyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah birazcık dinlensek nasıl olur? Muhammed Aleyhisselam da tamam diyor, olur. Durdurun orduyu, dinlenin o zaman. Bilal'e de bütün rivayetlerde kişi aynı. Bilal'e de diyor ki Muhammed Aleyhisselam sen uyuma. Hatta sen nafile namaz kıl. Vakit o namaz, o namazın vakti. Sen kıl, kendini bu namazla meşgul et. Sabah namazının vakti girdiğinde de bizi uyandır. Ne oluyor? Bütün herkes uyuyor. Hatta rivayetlerdeki ayrıntılara bakarsak önce Muhammed Aleyhisselam hemen uykuya daldı diyorlar, yani yorgun. Sonra Bilal de uyuyor. Bir bakıyorlar güneş doğmuş. Hepsi kalkıyor, birbirini uyandırıyor. Ya biz nasıl uyuyakaldık, şöyle böyle. Muhammed Aleyhisselam diyor ki hemen sefer hazırlığına geçin, devam ediyoruz.
Bilal'in de burada bir sözü var. O da diyor siz olan bana da oldu.
Evet, aynen öyle. Siz uyuduysanız ben de uyudum. Yani, diyor.
Niye evet. Niye bizi uyandırmadın evet. Dediği zaman ben de çünkü uyumak insanlarında değil evet. Ki. Hiç farkına varmadan uykuya geçersin.
Sonra güneş epeyce yükseldikten sonra Muhammed Aleyhisselam tekrar orduyu durduruyor. Diyor ki abdest olmayan abdestini alsın ve sanki sabah namazının vaktiymiş gibi onlara imamlık yapıp sabah namazını kıldırıyor. Namazı kılıyorlar, sonra tekrar toparlanıyorlar, yola çıkıyorlar ama bu defa şeyde konuşmalar kendi aralarında. Ya bu nasıl oldu, niye böyle oldu, yaptığımız peki uygun mu, güneş doğdu, biz namaz kıldık filan. Muhammed Aleyhisselam'ın kulağına kadar geliyor bunlar ve ondan sonra tekrar durduruyor diyor. Bakın beni bir dinleyin diyor. Bakıyorum ki diyor konuşuyorsunuz yaptığımız şeyle alakalı. Şimdi bakın ne kadar önemli değil mi? Daha öncesi yok demek ki böyle bir şey. İlk kez böyle bir şey başlarına gelmiş ve yapılan işi kafalarına bir türlü oturtamıyorlar. Ya nasıl oldu böyle bir şey? Muhammed Aleyhisselam diyor ki ben sizin için bir örnek değil miyim diyor. Uyuduk işte diyor. Hatta bir ifade kullanıyor bir rivayette öyle. Ruhumuzu alan geri bırakmadı diyor. Yani uykudaydık, uyanamadık işte diyor. Ve ondan sonra diyor ki uyku ve unutma durumunda herhangi bir sorumluluk, mükellefiyet olmaz. Uyandık, namazımızı kıldık. Asıl sıkıntılı olan, günah olan, sakıncalı olan aklına geldiği halde ya da uyandığı halde o namazı bir sonraki namazın vakti girmiş olmasına rağmen kılmayan kişidedir diyor. Şimdi bu rivayet vakti içerisinde mazereti olmadan yani mazereti olmadan derken mazeret de burada belli. Ya unutacaksınız ya da uyuyacaksınız. Başka bir mazeret de olmaz. Yani işim çoktu, şuydu, buydu değil. Bu iki mazeret olmadan namazı kılmayan bir kişinin daha sonra bu namazı kılacağına delil olur mu? Ama bakın nasıl delil olacağını size söyleyeceğim, hayretler içerisinde kalacaksınız. Yani diyeceksiniz ki bu böylesi bir düşünce tarzı nasıl olabilir dinde? Rivayetin birisi bu. Bakın Muhammed Aleyhisselam'la alakalı iki rivayet var yaptığı. Bir tanesi bu. Uyuyakalıyorlar hepsi. İkincisi de Hendek Savaşı ile alakalı. Rivayet bu. Hendek Savaşı'nda öyle bir şey var ki işte savaş, sıkıntı, şu bu. Muhammed Aleyhisselam akşam namazını kıldırıyor. Akşam namazını imamlık yapıyor, kıldırıyor. Namazı kıldırdıktan sonra diyor ki arkasına dönüp ya bugün benim ikindi namazını kıldığımı gören var mı içinizde diyor. Ya bakın ne kadar insani bir şey yani. Ondan sonra çıkmıyor ya, gören çıkmıyor. O zaman diyor ben büyük bir ihtimalle ikindi namazını unuttum diyor. Ve ikindi namazını kılıyor. Ne zaman? İşte akşam artık güneş batmış. Akşam namazının vaktinde. O vakitte kılıyor. Sonra şimdi bu iki rivayetten hareketle bakın delil aldıkları rivayetler bunlar. Siz şu an merakla bekliyorsunuz ya bu iki rivayetten namazın kazaya bırakılabileceğini, kaza namazı olabileceği nasıl çıkar diyorsunuz değil mi? Bakın nasıl çıkartıldığını göreceğiz. Diyorlar ki kişi unutarak ya da uyuyarak bir namazı kılmasa ve daha sonra vaktinde kılsa ki rivayetler bunu gösteriyor. Bu bile eğer namazını kılıyorsa daha sonra vakti dışında bilerek bu namazı kılmayan evleviyetle bunları kaza etmek zorunda. Yani diyor ki bir kişi uyuyarak namazı kaçırmış daha sonra kılmış bu bile namazı kılıyorsa yani uyku ve unutma bile namazı düşürmüyorsa bilerek bu namazı kazaya bırakan kişinin mutlaka kılması gerekir. Hem yani böyle bir muhakeme tarzı siz hiç duydunuz mu? Ve buna da diyorlar ki evleviyet kıyası. Bakın elimde fıkıh usulü kitabı var. İşte bu her yerde okutulan kitaplardan bir tanesi. Buna baktığınız zaman kıyasın örneklerinden bir tanesinin bu olduğunu görürsünüz. Bizim klasik fıkıh kaynaklarında da böyledir. Evleviyetle neymiş? Onda bile oluyorsa vakti dışında bilerek kişi namazını kılmadıysa çok daha fazla onun şeyi vardır, kılmaya hakkı vardır. Bu bir. İkincisi, bu delili eğer beğenmediyseniz ben size ikinci bir delil daha sunayım bu kitaplardan. O da diyorlar ki, kişi hasta ya da yolcu olduğunda namazını, orucunu tutamıyor. Daha sonra tutabiliyor mu? Evet tutuyor. Diyorlar ki oruçta oluyor da, oruç da bir ibadet, orucun da bir vakti var. Vakti dışında bir ibadet daha sonra yapılıyor, oruç için bunu kabul ediyoruz da namaz için niye kabul etmeyelim? Namaz için de kabul edilir. Böyle bir muhakeme, kıyas. Yani her ikisinde de kıyas. Peki şimdi siz şunu soracaksınız. Ya hocam siz bize yıllarca şunu anlattınız. Bütün fukaha ibadet konularında kıyas yapılamayacağını söylüyorlar. Temel ilkeleri, argümanları bu. Evet, hakikaten de öyle. Hem bu Türkçemize çevrilen fıkıh usulü eserlerine bakın, hem de diğer klasik kaynaklara bakın. Diyorlar ki ibadetlerde kıyas olmaz. Ne demek ibadetlerde kıyas olmaz? İbadet konusunda sen içtihatta bulunamazsın. Neyse onu kabul edeceksin. Şimdi bakın, insanın hayatıyla, ahiretiyle bu kadar yakından ilgili olan bir konu, namaz konusuyla alakalı siz kıyas yapmışsınız. Daha bunun dışında artık kıyas yapamayacağınız herhangi bir şey kalmaz. Oysa Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında, ki Muhammed Aleyhisselam'ın biraz önceki uygulamaları tamamen Kur'an'a uygun uygulamalardır. Bunu konuşacağız. Muhammed Aleyhisselam Kur'an'dan hareketle böyle yapmıştır. Ve bu vakti dışında kılınmayan, uyku ve unutma dışında vakti dışında kılınmayan namazların kazasının olduğuna asla bir delil olamaz.
Şöyle düşünelim. Hud suresinin ilk ayetini okuduk. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala Kur'an'ın, yani ayetin açıklanma yetkisini Muhammed Aleyhisselam'a da vermiyor. Hüküm koyma yetkisi sadece kendisinde. Şimdi bunlar neye dayanarak diyorlar ki, işte madem uyku ve uyanıklık, şey, uyku ve unutma sırasında namaz olursa niye burada olmasın diyorlar. Kardeşim, bunu Muhammed Aleyhisselam söylemiyor ki. Bunu Allahü Teala söylüyor. Bakara suresinin son ayetinde ne diyor Allah? La yükellifullahu nefsen illa vusaha. Allah hiç kimseyi gücünün dışında bir şeyle mükellef tutmaz. Şimdi uyku insan elinde bir şey mi? Yani uyurken tamam, tedbir almışlar. Bilal Habeşi'ye demişler ki sen uyanık dur, bizi uyandır demişler. Ama o da farkına varmadan uykuya dalmış. Yani ben mesela hiç unutamadığım bir husus vardır. Talebelere ders veriyorum Ramazan'da. Ayakta ders verirken uyudum ve rüya gördüm. Yani bu uyuma öyle bir şey ki insan elinde değil. Elimizde olmayan bir şeyden biz nasıl sorumlu oluruz? İşte orada da Muhammed Aleyhisselam da uyumuş, çünkü bir de ordu olarak geliyorlar, gece sabaha kadar yürümüşler. Artık bütün şeyleri bitmiş, güçleri bitmiş. Birazcık dinlenelim demişler. Bir de bir kişiyi de sen de namaz kılmaya devam et, uykun gelmesin diye de onu da kendileri için uyarıcı bir kişi olarak tayin etmişler Bilal Habeşi, ama o da uyuyakalmış. Elinde değil ki, yani bazen secdeye varırsın, uyursun, hiç farkına bile varamazsın uyuduğunu. İnsan elinde olmayan bir olay. Şimdi burada bunu söyleyen Muhammed Aleyhisselam. Unutmaya sıra gelince Rabbena la tuahidna, yine aynı ayette değil mi? Bakara 286'da innesine ev ahtana, ya Rabbi unutur ya da hata yaparsak bizi sorumlu tutma diyor. Mesela oruç, unutarak oruç yiyen kişinin orucunun bozulduğunu söyleyen var mı? Yok. Tamam. Ama namaz çok önemli bir ibadet olduğu için unutsan da namazını kılacaksın. Unutsan da kılacaksın. Hatırladığın zaman kılacaksın. Uyuyakalsan uyandığın zaman kılacaksın. Çünkü namaz, evet, vakit de sınırlı bir ibadettir ama son derece önemlidir. Peki siz ibadet konusunda kendi kafanıza göre nasıl hükümler koyuyor? İbadet değil yani, dini konuların hiçbirisinde herhangi bir kişinin içtihat yetkisi yoktur. Hüküm koyma yetkisi yoktur. Ama geleneksel yapıda bunu maalesef yapmışlardır. Mesela şimdi az önce söyledin, Ramazan orucunda madem hasta ve yolcuların oruç tutmama yetkisi var. Ama hasta ve yolcularla ilgili Allahü Teala ne diyor? Ve en tasumu hayrun lekum diyor. Oruç tutmanız sizin için daha iyidir diyor. Oruç tutmama yetkisi veriyor ama işte Bakara suresinin 184. ayetinde oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır diyor. Niye? Yani hasta ve yolcu yine elinde oruç var, şey var, imkanı var. Peki oruç tutmamanın, yani pardon, hasta ve ölücülerin oruç tutmayabileceğinin şeyi ne, gerekçesi ne? Allah onu da burada anlatmış. Bakara 185. ayetinde demiş ki Allah sizin için kolaylık ister. Sizi sıkıntıya sokmak istemez. Yolculuk sıkıntılı bir durumdur. Hastalık sıkıntılı bir durumdur. Kolaylık istediğini söylüyor. Peki tamam da ya Rabbi niye daha sonra tekrar bize oruç tutturuyorsun? Dendiği zaman da diyor ki sayıyı tamamlayasınız diye ben bu yetkiyi verdim size. Yani ya, tamam ben hastaydım, oruç tutmayabilirsin dedin ya Rabbi, ben tutmadım. Yolcuydum, oruç tutmayabilirsin dedim, ben tutmadım. Ama senin karşına geldik, arkadaşım 30 gün oruç tutmanın sevabıyla geldi. Ben Ramazan boyu hastaydım, hiç oruç tutmamanın vermiş olduğu eksiklikle geldim. Böyle bir şey de yok. Bir de sayıyı tamamlayasınız diye Allah'ın verdiği bir ruhsat. Peki bu ruhsat, şimdi ben de sana sorayım. Hasta ve yolcu dışında birisine tanınmış mı?
Evet, bununla alakalı bir rivayeti var Muhammed Aleyhisselam'ın hocam.
Yani ayetten böyle bir şey çıkar mı?
Çıkmaz.
Asla çıkmaz. Hasta ve yolcular içindir. Bu başkası için değil. Zaten Bakara 287, 187. ayetin sonunda da ne diyor Allah-u Teala? Bu Allah'ın koyduğu sınırlardır diyor. Sınır dendiği zaman artık ötesine geçilmez. Hasta ve yolcu. Allah'ın koyduğu sınırlardır diyor. O sınırlara yaklaşmayın diyor. Allah yaklaşmayın diyor ama genel yapı nedir? O sınırlara yaklaşmayın değil. Yani Kur'an-ı Kerim'de ne kadar sınır varsa tamamı yerle bir edilmiştir. Bütün mezhepler tarafından istisnası yok. Tamamı yerle bir edilmiştir. Ve orada şimdi bu hasta ve yolcu kişi, yolcuyu bırakın diyorlar ki bir insan keyfi olarak orucunu bozarsa kaza edecek diyorlar. Kaza da yetmez, bir de kefaret gerekir diyorlar. İşte iki ay oruç tutacak diyorlar. Hiçbir delili olmayan bir şeyler söylüyorlar. Peki sen şimdi Resulullah'ın söylediği oruç tut, özürsüz oruç tutmayan kişiyle ilgili söylediği söz nedir?
Şimdi hocam aynen öyle. Sizin dediğiniz gibi Hanefilerde mesela birisi bilerek orucunu, Ramazan orucunu tutmasın, bozsun. 60 gün, 61 gün aralıksız,
evet, 60 gün kefaret, bir günde kaza.
2 ay peş peşe oruç tutacak. Şimdi bakın hep hani diyorlar ya işte ne zaman bizimle alakalı bir şey olsa ya işte bunlara başvurun, bunlar işte sünneti reddeden adamlar, şunlar bunlar. Yani bunlar müfteri insanlar. Hakikaten bunlar belki günde 5 defa alınları secdeye gidiyor ama müfteri insanlar. Bakın şimdi rivayetleri ve Muhammed Aleyhisselam'ın işte o hadislerini kimin inkar ettiğine dair güzel bir örnek. Bakın bu rivayetleri biz gündeme getiriyoruz ama biz hadis inkarcısı oluyoruz. Muhammed Aleyhisselam diyor ki bir kişi hasta ve yolcu olmadan bir gün Ramazan orucunu tutmasa, hayatı boyunca oruç tutsa bunun kefareti olamaz diyor. Bunu söyleyen kim? Muhammed Aleyhisselam. Bunu inkar edebilecek birisi var mı? Ebu Davud'da geçiyor, Tirmizi'de geçiyor. Hadi bir tanesi çıksın desin ki bu hadis mevzudur. Bu böyle bir hadis yoksun, yok desin. Peki kardeşim, bu hadisi kabul ediyorsan Ramazan orucunu bilerek bozan ya da tutmayan kişiye sen 61 gün kefaret gerekir dediğinde Muhammed Aleyhisselam'ın hadisini inkar etmiş olmuyor musun?
Peki bu hadiste şimdi bize diyecekler ki siz Kur'an'ı uyaracak, hı, Muhammed Aleyhisselam'ın hüküm koymaya yetkisi yoktu dediniz. Hı. Kardeşim, Kur'an ve kitap ve hikmet dersimizin adı da o zaten. Bu Muhammed Aleyhisselam'ın söylediği bu söz Kur'an'ın hükmüdür. Kendi kafasından değil, söylediği söz değildir. Hikmet. Az önce okuduğum ayette Allah sadece hasta ve yolcuya
hak veriyor.
Hak tanıyor, hı, ve bunu da diyor ki şu sayıyı tamamlayasınız, hı, diye ben verdiğim bir kolaylıktır diyor. Hı. Hasta ve yolcu dışında kimseye hak tanımıyor. Hı. Arkasından da Allah'ın koyduğu sınırlardır. Muhammed Aleyhisselam sınırların içini anlatıyor, dışına çıkmıyor. Hı. Ama geleneksel yapı öyle değil ki. Mesela bu hadis-i şerif %100 Kur'an-ı Kerim'e uygun olan bir hükmün onun ağzıyla açıklanmış olmasıdır.
Evet. Ve uydurma, tamamen tahrif ürünü bir rivayetten hareketle de diyorlar ki bu konuda şey var, hadis var. Neymiş efendim? Muhammed Aleyhisselam'a bir adam gelmiş de işte ben Ramazan'da oruçluyken eşimle münasebette bulundum demiş. Muhammed Aleyhisselam da ona peş peşe 2 ay oruç tut. Tamamen yalan, uydurma. Çünkü bu rivayetin aslı hadis kaynaklarında tam da Kur'an'a uygun şekilde geçmekte ve bu adamların fıkıh eserlerinde bu hadisi ele aldıkları tarzda değil. Adam diyor ki zihar yaptım eşime diyor, zihar. Ve gece eşimle bir araya geldim. Yani bu adam Ramazan orucuyla ilişkilendirmiyor. Ettiği yemini bozdu. Ve zihar yeminini bozdum, Muhammed Aleyhisselam'a geldim diyor. Bu insanlar bu rivayeti alıyorlar. Başını, sonunu, ortasını, her şeyini kesiyorlar.
Kur'an'la ilişkisini
Kur'an'la ilişkisini kesiyor. Bir
suresinde var
bu konu. Ve fıkıh kitaplarını da bu rivayeti şöyle alıyorlar. Gündüz vakti oruçluyken eşimle münasebette bulundum diye. Ya insan biraz Allah'tan korkar be kardeşim ya. Allah'tan korkar yani. Rivayetin aslında sahih olan rivayette, Kur'an'la örtüşen rivayette eşimle huzurlu bir Ramazan ayı geçireyim diye eşime zihar yaptım ve gece bu ziharımı bozdum diyor adam. Siz bunu alacaksınız. Ondan sonra her şeyini tahrif edeceksiniz ve diyeceksiniz ki Ramazan orucunu kim bilerek bozarsa 61 gün kefaret gerekir ona diyeceksiniz. Ondan sonra da bunu din diye insanlara anlatacaksınız. Ve bundan sonra ve Kur'ancısız olacaksınız, hadisçisiz olacaksınız, öyle mi? Ya, bu rivayetleri ve bu ayetleri bizden fazla kullanan var mı hiç?
Bir de bunlar diyorlar ki yani ibadetlerde içtihat olmaz. Ya o kardeşim ne yaptınız? Yani hiçbir şey yok ki sizin söylediklerinizde. Hiçbir şey yok. Tamamen Kur'an'ın ve Resulullah'ın sahih sözlerinin dışına çıkmışsınız. Evet. Kendi kafanıza göre hareketler yapıyorsunuz.
Bu kadar insanın hocam namaz kılmamasının da vebali bu insanların üzerinde yani. Yani. Siz bir insana namazı kazası var dediğiniz zaman artık o adama vaktinde namaz kıldırabilir misiniz?
Bak şimdi şey yapayım, bir keresinde bundan tabii çok önce uzun zamandır bizim televizyonlarda konuşmalarımız yasak biliyorsun. Bu yasak olmadan önce bir televizyonda bir iftar vaktinde bir konuşma yapmıştım. İşte namazın kazası olmadığını anlatmıştım. Daha sonra bir milletvekili işte geldi, bir arkadaşımız vakfı ziyarete. Ya dedi, benim namaz kılmam lazım, namazın kazası da yokmuş, şey yapamam dedi. Ben dinlememiş, başkasından duymuş. Çünkü doğru şey çok etkili oluyor. Hemen kılınca çok hoşuma gitti yani. Şimdi insanlara densen ki namazın kazası yoktur dense herkes vaktinde kılar. Ama kazası sonra kılarım. İşte ben emekli olduğum zaman falan zaman bu tamamen insanları şey yapıyor. İbadetten uzaklaştırıyor ve sonra siz hangi yetkiyle bunu söylüyorsunuz? Mesela şimdi Allah-u Teala Bakara suresinin 239. ayetinde ne diyor? Mesela ben şahsen bu ayeti de şeylerde gördüğümü hiç hatırlamıyorum yani. Fıkıh kitaplarında gördüğümü hiç hatırlamıyorum. Mesela Allah-u Teala burada diyor ki, hatta 238. ayetten başlarsak, hafizu alessalavati ve salatil vusta. Yani namazları muhafaza edin. Yani dikkatle, özenle namazlarınızı kılın ve yani özen gösterin namazlarınıza.
Sonraki ayet bu hafizunun vakitle ilişkili bir şey olduğunu da gösteriyor.
Açıkça söylüyor, evet. Zaten ve salatil vusta en orta namazı da diyor. En orta, vusta ismi taftil olduğu için en orta demektir. Akşam namazıdır bu. Her yönüyle ortada olan bir namazdır. Bu konuyla alakalı sitemizde uzun bir şey vardır. Ayrıntılı bilgi vardır. Arzu eden onları okuyabilir. Ve kumu lillahi kanitin Allah için yani içten samimiyetle boyun eğen kişiler olun diyor. Peki şimdi namazlarınızı muhafaza ediyorsunuz. Namazı yani namazı terk etmek diye bir şey yok. Terk etmek diye bir şey yok ama fein hiftum eğer korkarsanız yani öyle bir noktadasınız ki mesela bugün İstanbul trafiğini söyleyelim. Arabaya bindiniz. Direksiyondasınız. Arabayı sürüyorsunuz. Trafik bir tıkandı. Ha dedin sen şu camiye geçip akşam namazının ikindiği neyse artık şu namazımı kılayım dedin. Bir de baktın trafik tıkandı. Arabayı oraya bırakamazsın. Namazı kılman lazım. Ne yapacaksın? Bak, ya da şöyle oldu. Bir yere gidiyorsun. Mutlaka o taraflara gitmen gerekiyor. Namazı da kılman lazım. Vakit de geçiyor. Oraya mutlaka geç. Korku diyor. Bak korkunun Allah tarifini yapmıyor. Herkes kendine göre bir korku şey yapabilir. Korkuyu herkes kendisi tarif edecek. Yürüyerek kılın diyor. Yürüyerek nasıl kılacağım ya Rabbi? Yürüyerek kılan bir kişi kıbleye dönebilir mi?
Dönemez.
Mümkün değil. Kıble benim arkamdaysa geri mi yürüyeceğim?
Rükû yapamaz. Secde yapamaz.
Yürüyerek kılan bir kişi rükû yapabilir mi? Secde yapabilir mi? Hiç mümkün değil. O zaman yapabileceği şekilde yapacak. Eğilecek falan. Yürüyerek kılacak. Peki ev rukbanen ya da binili olarak kılın diyor. Direksiyondasın, arabayı sürüyorsun. Her an şey yapacak. Tamam. Yürüyerek kılarsın. İşte binili olarak kılarsın. Direksiyonda olmayabilirsin. Otobüstesindir ya da başka şeyde. Yani namazın geçmesi, vaktin geçmesinden, namazı vaktinde kılamamaktan korkuyorsun. Korku bu. Namazın vakti geçiyor ben. Hatta mesela unutmuş da olabilirsiniz. Namazın son vaktine de gelmiş olabilirsin. Eyvah ben şimdi ne yapacağım? Diye olabilir. Tamam yürüyerek kıl. Binili olarak kıl diyor bak. Ama kılacaksın. Peki ondan sonra ne diyor Allah-u Teala burada? Ve idâ emintum güven içine şey yaparsanız. Bak hastalıktan bahsetmedi burada. Korkarsanız diyor. Ve in hiftum felicane nevrukbanen diyor. Korkarsanız. O korkuyu herkes kendi kararını verecek. O korkunun tarifi falan yok burada. Herkes kendi ortamını kendisi bilir. Hesabı da zaten kendisi verecek Allah'a. Ondan sonra feyda emintum güvenin içine girerseniz, güvene kavuşursanız vezkurullahe Allah'ı zikredin. Allah'ı zikretmek ne demek? Allah'ın ayetlerini kafanıza yerleştirin. Namaz da zaten onun için kılınır. Allahü Teala Taha suresinin 14. ayetinde ikimiz salate li zikri. Namazı benim zikrim için, benim kitabımı kafanıza iyice yerleştirmek için kılın diyor. Kema allemekum. Allah size nasıl öğrettiyse o şekilde kılın. Malem tekunu ta'lemun. Bilmediğiniz şeyi yani Allahü Teala daha önce bilmiyordunuz namazın nasıl kılınacağını o şekilde kılın diyor. Allah'ın öğrettiği gibi kılın. Allah'ın öğrettiği gibi kılmamızın nasıl olduğunu da Cenab-ı Hak zaten şey yapıyor. Nisa suresinin 103. ayetinde anlatıyor.
Hocam o 102. ayete geçmeden önce bu son söylediğinizle alakalı bir şey geldi de burada tamam, rastladım. Tamam. Bu rivayette Muhammed Aleyhisselam işte o Hayber dönüşü namazı kıldırıyor vakti dışında. Ondan sonra diyor ki Allah bize namazı kendisini zikretmemiz için emretti. Siz de uyandığınızda kendisini zikretin diyor. Aynen bu ifadeyi yani ve akimus salate li zikri ifadesini okuyor yani.
Tabii. Yani zaten zikir kelimesi de maalesef kaybedilmiş, üstü kapatılmış kelimelerdendir. Zikir Kur'an-ı Kerim'in adıdır. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun diyor. Bu zikri biz indirdik, onu koruyacak olan kesinlikle biziz diyor. Bu zikir aynı zamanda önceki bütün kitapların adıdır. Çünkü orada onlarda bulunan doğru bilgilerdir. Zikir aynı zamanda tabiattaki Allah'ın yarattığı ayetlerden elde edilen doğru bilgilerdir. Dolayısıyla mesela namazımızı kılarken rükuda Kur'an okumuyoruz. Ama Allah'la ilgili doğru bilgileri söylüyoruz. Ondan sonra mesela geliyor bir insan imama yetişiyor, bakıyor ki imam rükuda ayaktayken bir Allahu Ekber diyor, o da bir zikirdir. Allah en büyüktür yani, çünkü bu insanın kafasına iyice yerleştirmesi gereken doğru bir bilgidir. Dolayısıyla bak şimdi Allahü Teala öğrettiği, Allah'ın size öğrettiği gibi kılın diyor. Peki nasıl olacak Allah'ın öğrettiği gibi kılma? Nisa suresinin 103. ayetinde diyor ki Allah, فَاِذَا قَضَيْتُمُ السَّلَاةَ, namazı kıldığınız vakit. Şimdi bu kelime de maalesef anlamı bozulmuştur. Halbuki kaza kelimesi bir şeyi vaktinde ve tam yapma anlamındadır. Ama bu kaza namazı, kaza orucu diye kelimenin anlamını da bozarak vaktinin dışında kaza edilmesi şeklinde şey yapılmış. Tabii her şey bozulmuş. Bilhassa bu korku namazıyla ilgili ayetlerin üzeri hep örtülmüştür. Yani tefsirlere bakın, doğru dürüst bu namaz, bu ayetlerle ilgili bir tefsir bulamazsınız. Öyle şey yapılmış. Çünkü adamların sistemlerini bozuyor. Sistemlerini ortadan kaldırıyor. Onun için burada diyor ki فَاِذَا قَضَيْتُمُ السَّلَاةَ, o namazı kıldığınız zaman, o namaz dediği Bakara Nisa suresinin 102. ayetinde Allahü Teala'nın anlattığı, karşıda ordu var, sizinle savaşmak için gelmiş, siz de burada onunla savaşıyorsunuz ve yolculuk sırasında, diyelim ki işte yolculuk sırasında karşınıza bir ordu çıkmış. Yani zaten bir yere savaşa gittiyseniz yolcusunuz. Mesela Muhammed Aleyhisselam Bedir'e gitti. Zaten yolcudur orada. Ama şöyle de düşünün. Yolda gidiyorsunuz, bir de baktınız ki eşkıya yolu kesmiş. Namazınızı kılacağınız gibi onlara karşı da bir mücadele de etmeniz lazım. İşte orada yolculukta namaz iki rekata iniyor. Orada Allahü Teala bir rekat kılmaya müsaade ediyor. Bir rekata düşürüyor namazı. Akşam namazı dışındaki, akşam namazı iki ya da iki artı bir neyse, bir rekata düşürüyor. O bir rekatı nasıl kılacağımızı burada anlatıyor. Yani bak ondan sonra diyor ki فَاِذَا قَضَيْتُمُ السَّلَاةَ, namazı kıldığınız zaman فَذْكُرُوا اللّٰهَ, Allah'ı zikredin. Yani Allah'la ilgili doğru bilgileri söyleyin. Yani Kur'an Allah'ın zikridir. İşte rükuda, secdede şey yapılan doğru bilgiler de Allah'ın zikridir. Nasıl yapacaksınız? Kıyamen ayaktayken yapacaksınız. Tamam, şimdi şöyle ayağa kalkıyorum. Kıyamda Allah'ı zikredeceğiz. Şimdi işte Allahu Ekber diyerek namaza başlıyor, da bir zikirdir tabii. Ayaktan Allah'ı zikrediyoruz. Şimdi ayakta, benim ellerim yanımda olsa ayakta oluyor mu? Oluyorum değil mi? Ellerimi bağlasam gene ayaktayım. Ellerimi böyle bağlasam gene ayaktayım. Yani namaz kılarken bazıları işte ellerini, mesela Malikiler ve Caferiler ellerini bağlamaz, yanlarına şey yaparlar. Birisi de bağlar. Bak Allah'ın emrine aykırı bir şey var mı? Yok. Tamam, ayakta, yanına da tutsam ayaktasın. Böyle yapsan da ayaktasın, böyle yapsan da ayaktasın. Ayaktayken Allah'ı zikredeceksiniz. İşte Fatiha suresini, Zamm sureyi, tamam. Yani neyse, o ayrıntılara girmeyelim. Ondan sonra oturarak kılacaksınız diyor. Oturarak Allah'ı zikredeceksiniz. Bir önceki ayette secdeyi yaptıkları zaman, secdeleri tamamladıkları zaman hemen düşmanın karşısına geçsinler diyor Allahü Teala Nisa 102. ayette. Hemen geçecekler düşmanın karşısına, secdeyi yaptıkları zaman. Peki bir rekatlık namazda oturma nerede gerçekleşebilir? Rükû yaptığım zaman oturabilir miyim? Oturma denir mi? Secde yaptığım zaman denir. Ancak iki secde arasında oturma olabilir. Demek ki iki secde yapılıyor her rekatta. Mecburen. Zaten bir başka ayette de secdelerin arkasından Allah'ı zikredin, tesbih edin diye var. secdeler dediğimiz zaman en az 3 olur ki 2 rekattan sonra oturma var. Mesela bu burada 1. rekat kılanlarda oturma yok. 2. rekat kıldıktan sonra oturmalar var. Bunlar şeyden yani secdeden secdeleri tamamladılar mı hemen gidiyorlar şeye, düşmanın karşısına. O zaman her rekatta oturma sadece 2 secde arasında olur. O zaman da bir zikir gerekiyor. Orada da bir dua gerekiyor. Ha? Ve alâ cunûbikum diyor Allah. Yanlarınız üzerinde diyor. Yanlar derken şimdi bu iki kol bizim yanımızdır. Yanlar ifadesi. Allahü Teala bu kol ve bacakların yanlar olduğunu da Hac suresinin 36. 37. Hac suresinde yani kurbanla ilgili ayette belirtiyor. Şimdi yanlar üzerine ben rükûya vardım mı ne oluyor? Vücudumu kol ve bacaklarım üzerine şey yüklüyorum. Aynı şey secdede de oluyor. Yanlarınızın üzerinde de Allah'ı zikredin dendiği zaman demek ki bir secde sırasında bir de rükû sırasında zikredeceğiz. Bu bir rekatlık namazın kılınması halidir. Yani bir rekatlık namazı kılıyoruz. Allahü Teala bunu şey yapıyor. Sonra başka bir ayette de secdelerin arkasından şey yapın diyor. Tesbihte bulunur, bulunun diyor. Secdeler olunca bunlar normal namaz kılarken yani Arap dilinde en az 3 olur. Bir rekatta 2 secde var. Her rekat 2'şer secdeli olduğuna göre oturma en az kaç rekattan sonra oluşur? En az 2 rekattan sonra oluşur. 4 secde olur. Şimdi işte Allahü Teala işte o şeyde Bakara 239. ayette ne diyor, ne dedi? Korku gidince Allah'ın size öğrettiği gibi kılın. Yani yürüyerek değil, oturarak değil, ayakta rükû ve secde yaparak kılacaksınız. Ve de o yani ayetleri zaten toptan okuduğunuz zaman namazın rekatları da Kur'an-ı Kerim'den çok net bir şekilde çıkıyor. Şu anda ona temas edecek durumda değiliz. Zaten bu konuyla alakalı az önce de söyleyeyim, tekrar ediyorum. Korku halinde namaz diye bizim sistemimize girerseniz rekatlarla ilgili de ayrıntıları orada görürsünüz.
Hocam bu Nisa suresinde sizin biraz önce temas ettiğiniz 102. ayet aslında namazın kaza ya bırakılamayacağının da herhalde en büyük delillerinden bir tanesi. Yani insanın hayatına belki bir defa ya gelir ya gelmez, belki de birçok insanın hayatına hiç gelmez ama Kur'an-ı Kerim'de ayrıntılı bir şekilde anlatılmış. İnsan hemen şunu söylüyor ya, namaz mı kılacağım, düşman her an ölebilirim, her an bir kurşun yiyebilirim, böylesi bir anda düşmanla savaşayım yarım saat bir saat sonra kaza ederim. Değil mi? İnsanın hemen zihni ona kayıyor. Ama Allah-u Teala işte bu düşünceyi ortadan kaldırmak için en uç örnek üzerinden yani cephede isen ve namazın vakti geçmek üzere ise namaz kılacaksın diyor ve bunu detaylı bir şekilde anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de Nisan suresinin 102. ayeti kıyamete kadar var olduğu sürece hiç kimse ne Kur'an'dan ne de rivayetlerden ne de başka bir metotla namazın kazaya bırakılabileceğine dair bir delil getiremez. Allah cephede bile bunu kıldırıyor ise bu ne demek? İki elin kanda olsa, hani bizde öyle bir terim vardır ya, iki elin kanda olsa. Ya hocam biraz önce anlattı. O arabadasın, direksiyon başındasın, kılacaksın diyor. 239'da anlatıyor. Kılacaksın. Savaşta cephede kılacaksın. Kılamadığın an senin muhtemelen öldüğün andır.
Bu kadar.
Yani, onu zaten konuştuk, yani. Evet.
Yalnız burada sen iyi ki bunu şey yaptın. Az önce unuttum ben. 103. ayetin sonu çok önemli bu açıdan. Allahü Teala diyor ki اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Çünkü namaz müminlere vakitle sınırlı olarak farz kılınmıştır. Yani belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır. Vakit çıktı, namaz bitti. Sadece unutursan olur, uyuyakalırsan olur, o kadar. Vakit, onun için namaz vakitleri son derece önemlidir. Ama maalesef bugün sadece Türkiye'de değil, tüm İslam aleminde namaz vakitleri konusunda inanılmaz yanlışlar vardır. Biz burada zaten o konularda çok fazla konuşmalar yaptık. İşte biliyorsunuz takvimimiz de var. Ve Allah'a çok şükür yani dünyada bizim takvimden daha doğru bir takvim maalesef yok. Çok olmasını isteriz. İnşallah insanlar gerçekleri görmek isterler ama neresi doğru ki? Yani neresi doğru ki orası doğru olsun. Evet.
Hocam belki şeyle alakalı da konuşmak gerekebilir bu konuda. Peki ne yapacağız sorusu. Yani hakikaten kaza yok diyorsunuz. Peki ne yapacağız? Ne
şimdiye
olacak?
Kadar kırmadığımız zaman evet, evet, ne yapacağız?
Evet, evet, evet. Evet. Onu belki şey yapmak lazım. Yani orada da herhalde Allah'tan af dileyip tevbe edip bu tevbede de samimi olduğunu ispat etmek yani bir daha böyle bir hata yapmamakla ancak bu şimdi.
Zaten Allah-u Teala şey yapıyor.
Yani herkes hata yapar, kusur eder. Mesela Allah-u Teala Furkan suresinde bu konuda mesela şöyle diyor. Tevbe eden, iyi işler yapan ve yani mesela bir insan tevbe eder, iyi işler yapar, artık eskiyi tamamen bırakırsa affetmek de kalmaz. Yübeddilullahu seyyiatihim hasenat. Allah onların kötülüklerini de iyiliğe çevirir. Sanki sevap yani sanki o namazları kılmış gibi kabul eder onlar. Ama yeter ki ondan sonra artık samimiyette namaz kılmaya devam etsinler. Bu da Furkan suresinin 70. ayeti. Ve kânallâhu gafûrur rahîmü. Allah-u Teala yani çok mağfiret eden, bağışlaması bol olan, kullarının hatalarını örten ve çok merhametli olandır. Dolayısıyla bu tamam şimdiye kadar kılmadık, işte zaten size yanlış bilgi verilmiş, sonra kılarsınız demiş. Onun için bunu duyduğunuz andan itibaren artık namazların kazası diye bir şey yok. Namazların sadece farzlarını kılmak görevimizdir. O nafileleri kılarsanız tamamen size kalmış bir şeydir. Tabii ki sevap elde edersiniz. Tabii ki güzel olur. Ama mutlaka kılmanız gereken namazların farzlarıdır.
Evet, bu şeyde demek ki dersin hani bir özeti olarak belki eğer usulünüz Allah'ın gösterdiği usul ise, yani Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimiz usul ise, konuyla ilgili hem ayetleri görüyorsunuz hem de bu ayetlerden Muhammed Aleyhisselam'ın çıkardığı doğru sonuçları, hikmetleri görüyor, örtüştüğünü görüyorsunuz. Ama usulünüz Kur'an'dan çıkartılan bir usul değil de insanların ortaya koyduğu yarım yırtık metotlarsa ne ayet size için bir anlam ifade ediyor ne de Muhammed Aleyhisselam'ın ortaya çıkartmış olduğu hikmetler. İşte biraz önce söyledik. Muhammed Aleyhisselam'ın ortaya koymuş olduğu iki hikmetten insanlar nasıl sonuçlar çıkartmışlar? Yani onu bile kötüye kullanıyorsun, ayeti kötüye kullanıyorsun, tahrif ediyorsun ve ondan sonra da ona din diyorsun. İnsanlara da din adı altında işte bunları anlatıyorsun. Dolayısıyla doğru bir usulle hareket edilirse ki burada işte göstermek istediğimiz şey hep bu haftalarca, Muhammed Aleyhisselam'ın o örneklerinin Kur'an-ı Kerim'le ne kadar örtüştüğünü ve bizler için ne kadar anlamlı olduğunu ancak o zaman görme imkanımız oluyor.
Bir de burada belki şunu söylemekte de fayda var. Sen o konuda da bir makale yazmıştın hatırlarsan. İşte bu yolculuk sırasında uyuyakalma hadisine dayanarak sabah yatsı namazının vaktini ne yaparlar?
Sabah
namazına kadar uzatırlar. Halbuki yatsı namazının vakti havanın karardığı zaman biter. İşte bu mesela şu anda elimde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın meali var. Bakın bu İsra suresinin 78. ayetinin mealini okuyorum. Diyor ki güneşin zevalinden, öğle vaktinde batıya kaymasından yani tepeden batıya kaymasından gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Gecenin karanlığına kadar. Bir de sabah namazını kıl diyor. Zaten ondan sonraki ayet gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl diyor. Muhammed Aleyhisselam emir. Demek ki havanın kararmasına kadar yatsı kılınabilir. Bugün maalesef bakın geçenlerde çocukların evlendirilmesiyle ilgili yanlışlarını Diyanet'in mealine nasıl koyduklarını koymuştuk. Şimdi de kendi takvimlerine %100 ters kendi mealleri, bugün Diyanet yatsı ezanını okuduğu zaman yatsının bittiği vakittir. Ondan sonra millete yatsı kıldırıyor ve maalesef bu mezhepler, ki mezhep imamlarının hiçbirisi bunu kabul etmiyor. Sen bu konuda yazıyorsun.
Hocam yani bu anlattığınız şey onu sen tamamla yani istersen gerisi. İbretlik bir şey. Gerçekten artık hani aklın tutulduğu an. Biraz önce ben size bir rivayetten bahsettim ya, Muhammed Aleyhisselam ne diyor? Uyandıktan sonra bir sonraki namazın vakti girmeden bu namazı kılın diyor, değil mi? Bakın ifadesi bu. Uyandın. Aa, ben namazı kaçırdım, diyor ki bir sonraki namazın vakti girmeden bu namazı hemen kıl. Sanki vaktinde kılıyormuş gibi. Bakın bu rivayetten hareketle ne uyduruyorlar biliyor musunuz? Muhammed Aleyhisselam güya şöyle söylemiş. Böyle bir söz hiçbir kaynakta yok. Tamamen iftira. Muhammed Aleyhisselam güya demiş ki her bir namazın vakti bir sonraki namazın vaktine kadar devam eder demiş. Nerede demiş? Böyle bir şey dememiş. Sadece uyandığında bir sonraki namazın vakti gelene kadar bunu kıl ifadesinden tahrif edilerek böyle bir şey çıkartmışlar. Ondan sonra tabii hocam hep söylüyor ya, yalan uydurmak çok zor bir şeydir. Profesyonellik gerektirir. Hemen şimdi diyeceksiniz. O zaman ben sabah namazını da öğle namazına kadar kılmam gerekir, değil mi? Sabah namazından sonraki ilk namazın vakti öğle. Ne diyorlar? O hariç. O konuda sabah namazının güneşin doğuşuyla bittiğine dair icma var diyorlar. Yani neresine el atsanız elinizde kalıyor maalesef.
Bir ibadet konusu. Yani öyle bir gerçekten bugün İslam aleminde eğer Müslümanlar ayakta durabiliyorsa, İslam alemi kelimesini kullanırken gerçekten rahatsız oluyorum. Bunu söyleyeyim yani. Çünkü böyle bir alem yok. Ama insanlar yani o cuma dediğimiz kişilerin çoğusu da cahildir. Bilmez. Yani ayetlerle ilişkileri bilmiyorlar. İnşallah gerçekleri görür, uyanırlar, Kur'an-ı Kerim'e dönerler ve bütün insanlığı da Kur'an-ı Kerim'e çağırmak nasip olur. Allah-u Teala kitabına samimiyetle sarılan kullarından olmayı bizlere nasip eylesin.